Ayrım 12.
Burada ne işim var ama niçin burada olmayayım? Vakit öyle, uyku saatinin gelmesini bekliyorum. İyi ki uykusuzluk çekmiyorum. 4 gün sonra en iyi göreceğim. Şimdilik tek yaşama sebebim bu işte. Peki sonra? Ani benden ayrıldığında gizli gizli neler umduğumu biliyorum. Benden hiç ayrılmayacağını umuyorum. Oysa Ani'nin benim önümde yaşlanmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğini iyice bilmem gerekiyor. Güçsüz ve yalnızım, ona ihtiyacım var. Güçlü halimde görmek isterdim onu. Anne yıkılmış kimselere hiç acımaz. İyi misiniz efendim, kendinizi iyi hissediyor musunuz? Otodidak gülen gözlerle bakıyor bana. Yorgun bir köpek gibi ağzı açık soluyor biraz. Saklamayacağım. Bu sabah onu gördüğüm için adeta mutluluk duymuştum, konuşmak ihtiyacındaydım. Sizi masamda görmek beni nasıl sevindiriyor bilemezsiniz diyor. Üşüyorsanız kaloriferin yanına oturabiliriz. Bu baylar birazdan kalkacaklar, hesaplarını istediler. Birisi benimle ilgileniyor, üşüyüp üşümediğimi soruyor. Bir başka adamla konuşuyorum. Yıllardır böyle bir şey olmamıştı bana. Gidiyorlar, yer değiştirelim mi? İster misiniz? Kalkan iki adam sigaralarını yaktılar, çıkıyorlar. İşte açık havaya, güneşe kavuştular. Şapkalarını her iki elleriyle tutarak büyük vitrinler boyunca ilerliyorlar. Gülüyorlar, rüzgar paltolarını şişiriyor. Hayır, yer değiştirmek istemiyorum. Neye yarar? Sonra camların ardında plak kabinelerinin beyaz damlarının arasından denizi görüyorum. Yemyeşil, sımsıkı. Otodidakt cüzdanından dikdörtgen şeklinde mor renkli iki kart çıkarıyor. Birazdan kasaya verecek onları. Kartlardan birinin üzerinde yazılı olanları tersinden okuyorum. Maison Botane, şehir yemekleri. Tek fiyatlı öğle yemeği, 8 frank. İsteğe göre meze, garnitürlü et, peynir, tatlı ya da meyve. 20 kart, 140 frank. Kapının yanında yuvarlak masada yemek yiyen adamı tanıdım şimdi. Sık sık Printanya Oteli'ne gelir, gezici bir tacirdir. Dikkatli ve güleç bakışlarını arada bir bana çeviriyor ama görmüyor beni. Yediklerini incelemeye dalmış. Kasanın öte yanında kırmızı yüzlü tıknaz iki kişi şarap içerek midye yiyorlar. İncecik sarı bir bıyığı olan kısa boylusu bir hikaye anlatıyor ve yalnız kendisi gülüyor. Ara sıra susuyor, sonra pırıl pırıl beyaz dişlerini göstererek gülüyor. Öteki gülmüyor, bakışları kas katı. Ama evet demek için başını sık sık sallıyor. Pencerenin yanında güzel beyaz saçları geriye taranmış, seçkin yüzlü, esmer, zayıf bir adam, düşünceli bir halde gazetesini okuyor. Yanına banketin üzerine deri bir çanta koymuş. Vichy marka maden suyu içiyor. Birazdan bütün bu insanlar dışarı çıkacaklar, yemeğin verdiği ağırlığı ve rüzgarın yüzlerine değişini duya duya, pordüsü açık, başları biraz sıcak, biraz gürültülü, kıyıdaki çocuklara ve denizdeki gemilere bakarak parmaklık boyunca yürüyecek, işlerine gidecekler. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim, işim yok benim. Otodidakt masum masum gülümsüyor, güneş seyrek saçlarının arasında oynaşıp duruyor. Yemeğinizi seçmek ister misiniz? Listeyi bana uzatıyor, mezelerden birini seçmek hakkım var. 5 sucuk dilimi, kırmızı turp, karides ya da hardallı kerevizden birini seçeceğim. Escargot de Bourgogne, bunların dışında. Garson kıza bana sosis verin diyorum. Otodidakt listeyi elimden kapıyor. Daha iyi bir şey yok mu? İşte Bourgogne salyangozu. Ben salyangoz sevmem de. Ah, istiridye yemez misiniz? Garson kız 4 frank fazladır o dedi. Olsun, istiridye getirin lütfen, bana da turp. Kızararak açıklıyor, turpu çok severim de. Ben de öyle. Daha sonra ne yemek istersiniz diye soruyor. Et yemeklerine bakıyorum, sığır kızartması yemek isterdim. Ama liste dışı biricik yemeği, yani tavuğu yemek zorunda kalacağımı önceden biliyorum. Beyefendiye bir tavuk vereceksiniz, bana da sığır kızartması diyor garson kızı. Listeyi çeviriyor, şaraplar arkada yazılı. Ağır başlılıkla şarap içerim diyor. Doğrusu zahmete giriyorsunuz, siz hiç içmezsiniz diyor garson kız. Gerektiği zaman bir bardak şaraba dayanabilirim. Bize bir sürahi Rose d'Anjou getirir misiniz? Otodidakt listeyi bırakıyor, ekmeğini küçük lokmalar haline getiriyor, çatal kaşığını peçetesine siliyor. Gazetesini okuyan beyaz saçlı adama bir göz attıktan sonra bana gülümsüyor. Doktorum yasak ettiği halde buraya yanımda bir kitapla gelirim. Yerken okumak iyi değil, insan lokmalarını iyice çiğneyemiyor. Ama demir gibi bir midem vardır, taş yesem öğütür. 1917 kışında tutsaklığım sırasında yiyecek o kadar kötüydü ki herkes hasta olmuştu. Ben de hastalar arasında yer aldım tabii ama hiçbir şeyim yoktu. Savaşta tutsak olmuş, bundan ilk olarak söz ediyor bana. Şaşırıyorum. Onu otodidaktan başka bir kimse olarak tasarlayamıyorum. Nerede tutsaktınız? Cevap vermiyor. Çatalını koyup sınırsız bir şiddetle bakıyor bana. Dertlerini anlatacak işte. Kitaplıkta başından kötü bir şey geçmiş olduğunu hatırlıyorum şimdi. Kulak kesiliyorum. Bütün istediğim başkalarının dertlerini dinleyip acınmak. Bu beni değiştirecek. Derdim yok benim, miras yeri gibi param da var. Patronum da, karım da, çocuklarım da yok. Sadece varım, hepsi bu. Bu dert öyle belirsiz, öyle metafizik bir şey ki utanıyorum doğrusu. Otodidak konuşmak istemiyor gibi. Bakışı çok acayip. Görmek için değil bu bakış. Ruhça anlaşmayı sağlamak için. Otodidaktın ruhu belli belirsiz göründüğü o ulu kör gözlerine kadar yükselmiş. Benimki de öyle yapsın. Gelip burnunu camlara yapıştırsın. İkisi de kibarca kırıtıp dursunlar. Ruhça anlaşma istemiyorum. Daha bu kadar düşmedim. Geri çekiliyorum. Gözlerini gözlerimden ayırmadan otodidak belinden yukarısını masanın üzerinden ileriye eğiyor. Garson kız iyi ki turplarını getirdi. İskemlesine yeniden yığılıyor, ruhu gözlerinden siliniyor. Uysal uysal yemeye başlıyor. Dertlerinizi giderebildiniz mi? İrkiliyor. Hangi dertler efendim diyor korku içinde. Biliyorsunuz canım, geçen gün sözünü etmiştiniz. Kıpkırmızı kesiliyor kuru bir sesle. Ha evet, geçen gün, hatırladım diyor. Efendim şu kitaplıktaki Korsikalı yok mu? İşte o Korsikalı. Bir koyun dik kafalılığıyla bir kere daha duraksıyor. Bu dedikoduları anlatarak canınızı sıkmak istemem efendim. Üzerinde durmuyorum. Hiç belli etmeden olağanüstü bir hızla yiyor. Bana istiridyeler geldiği zaman turplarını bitirmişti bile. Tabağının üzerinde bir yığın yeşil sapla biraz ıslanmış tuzdan başka şey yok. Dışarıda iki genç kartondan yapılmış aşçı mankenini sağ elinde tuttuğu yemek listesine bakmak için duruyorlar. Karton aşçının sol elinde bir tava var. Karar veremiyorlar. Kadın üşüyor, çenesini kürk yakasının içine sokuyor. Delikanlı önce karar veriyor, kapıyı açıyor ve kadının geçmesi için kenara çekiliyor. Kadın gidiyor, çevresine sevimli bir şekilde bakıyor. Titriyor biraz. Ağırbaşlılıkla sıcak burası diyor. Delikanlı kapıyı kapıyor. Günaydın diyor. Otodidak dönüp kibarca cevap veriyor. Günaydın. Öteki müşteriler cevap vermiyorlar ama seçkin beyefendi gazetesini biraz indirip yeni gelenleri gözden geçiriyor. Teşekkür ederim, zahmet etmeyin. Yardım etmek için koşmuş olan garson kız daha elini kaldırmadan delikanlı çevik bir hareketle pardösüsünü çıkardı. Ceket yerine fermuarlı bir deri kazak giymiş. Biraz hayal kırıklığına uğramış olan garson kız genç kadına döndü. Ama delikanlı yine atılarak yumuşak ve yerinde hareketlerle kadının mantosunu çıkarmasına yardım ediyor. Yakınımızda bir yerde yan yana oturuyorlar. Birbirleriyle yeni tanışmışa benziyorlar. Genç kadının bezgin ve saf bir yüzü var, biraz küskün. Birden şapkasını çıkarıp siyah saçlarını gülümseyerek tarazlıyor. Otodidakt iyilik dolu bakışlarla onları uzun uzun seyrediyor. Sonra bana dönerek sevgiyle göz kırpıyor. Sanki ne kadar güzel bir çift demek istiyor. Çirkin değiller, susuyorlar. Birlikte olmaktan, birlikte görünmekten mutluluk duyuyorlar. Kimi zaman Annie ve ben Piccadilly'de bir lokantaya girdiğimizde duygulu bakışların üzerimize çevrildiğini hissederdik. Annie'nin canı sıkılırdı ama doğrusunu söyleyeyim benim koltuklarım kabarırdı biraz. Özellikle şaşırırdım buna. Çünkü ne şu delikanlıya bunca yaraşan akpaklık vardı bende ne de başkalarını duygulandıracak kadar çirkindim. Gençlik sadece. Başkalarının gençliğinden duygulanacak çağa gelmiş bulunuyorum şimdi. Ama duygulanmıyorum. Kadının koyu renkli tatlı gözleri var. Delikanlının tunç rengi, hafif tüylü teni, irade gücü gösteren küçük, sevimli çenesi göze çarpıyor. Beni ilgilendirdikleri doğru ama biraz canımı da sıkıyorlar. Onları kendimden öyle uzak hissediyorum ki. Sıcaktan gevşiyorlar, yüreklerinde aynı hafif ve tatlı düş sürüp gidiyor. Tedirgin değiller, sarı duvarlara ve insanlara güvenle bakıyorlar. Dünyayı şu haliyle iyi ve yerinde buluyorlar. Her biri belli bir süre için hayatının anlamını ötekinin hayatında buluyor. Yakında ikisinin tek bir hayatı olacak. Ağır ve ılık bir hayat, anlamsız bir hayat. Ama bunun farkına varmayacaklar. Birbirlerinden çekiniyor gibi davranıyorlar. Bu durumu sona erdirmek için delikanlı, kararlı ama tedirgin bir hareketle parmaklarının ucuyla kadının elini tutuyor. Kadın ağır ağır soluyor. İkisi birden yemek listesinin üzerine eğiliyorlar. Evet, ikisi de mutlu. Peki sonra... Otodidak neşeli bir hal alıyor, bir şeyler biliyormuş gibi. Evvelsi gün gördüm sizi diyor. Nerede? Kibarca takılarak, ha ha diyor. Beni biraz bekletiyor, müzeden çıkıyordunuz. Ha evet diyorum, evvelsi gün değil, cumartesi günü. Evvelsi gün müzeleri gezecek halim yoktu benim. Orsini suikastini gösteren şu ünlü odun oymasını gördünüz mü? Böyle bir şey bilmiyorum. Nasıl olur? Girerken yandaki küçük odalardan birindedir. Bu af çıkana kadar bu vilde bir tavan arası odasında saklanarak yaşamış komün isyancılarından birinin eseridir. Amerika'ya gitmek istiyordu bu adam. Ama liman polisi açık gözdür. Ne var ki adam da yamanmış. İster istemez işsiz olduğu için boş zamanlarını büyük bir kayın ağacı levhayı işlemekle geçirdi. Elindeki bütün avadanlık bir çakıyla bir tırnak törpüsüydü. Gözler eller gibi ince ayrıntıları tırnak törpüsünü kullanarak yapıyordu. Levha 1 metre genişliğinde 1,5 metre uzunluğundadır. Eser yekparedir. Kralın arabasını çeken atları saymayacak olursak her biri el büyüklüğünde 70 figür bulunduğunu görürüz. Hele çehreler, tırnak törpüsüyle yapılmış olan o çehrelerin hepsinde bir anlam, bir insanca yan var. Beyefendi, haddim olmayarak görülmeye değer bir eser diyeceğim. Bu konuda konuşmaya girmek istemiyorum. Ben sadece Borduri'nin tablolarını görmek istemiştim. Otodidak birden üzüntülü bir hal alıyor, titrek bir gülüşle. Büyük salondaki portreler mi diyor? Doğrusu resimden hiç anlamam. Ama Borduri'nin büyük bir sanatçı olduğunu, ustaca fırça kullandığını kavramıyor değilim. Ne var ki tat alabilmek, estetik tadı duymak elimden gelmiyor efendim. Yakınlık duyarak cevap veriyorum. Aynı şeyi ben de heykel sanatı için söyleyebilirim. Ah efendim, yazık ki benim için de öyle. Müzikten de danstan da tat alamıyorum. Oysa bu konularda tüm bilgisiz sayılmam. Benim bildiğimin yarısını bile bilmeyen gençlerin bir tablo karşısında tat alır göründüklerine bakıyor, bunun nasıl olduğuna akıl erdiremiyorum. Cesaretlendirici bir hal takınarak, öyle görünmek zorundalar diyorum. Evet, belki. Otodidak bir ara düşlere dalıyor. Canımı sıkan şey belli bir tada varamamaktan çok insanın geniş bir çalışma alanının bana yabancı oluşudur. Oysa ben bir insanım ve bu tabloları yapanlar da insanlar. Birden yine söze başlıyor, sesi değişti. Efendim, güzelliğin bir zevk meselesinden başka şey olmadığını düşünmek cüretini bir kere göstermiştim. Her çağ için ayrı kurallar yok mu? Müsaade eder misiniz efendim? Cebinden siyah deri kaplı küçük bir defter çıkardığını şaşkınlıkla görüyorum. Bir an karıştırıyor onu, sayfaların çoğu beyaz, arada bir kırmızı mürekkeple yazılı birkaç satır var. Sapsarı kesildi. Defteri masanın üzerine koyarak iri elini açık sayfanın üzerine bastı. Sıkıntıyla öksürüyor. Ara sıra aklıma, söylemeye cesaret edemiyorum, düşünceler geliyor. Acayip bir şey bu. Oturmuş bir şeyler okurken nasıl oluyor bilmem, ansızın aydınlanmış gibi oluyorum. Önceleri önem vermedim buna ama sonra bir not defteri almaya karar verdim. Susup bana bakıyor, bekliyor. Ha, diyorum. Efendim, bu özdeyişler henüz taslak halinde çünkü öğrenimim daha bitmedi. Defteri titreyen elleriyle tutuyor, çok heyecanlı. İşte resimle ilgili bir şey. Okumama izin verirseniz beni mutlu kılarsınız. Sevinçle diyorum. Okuyor. 18. yüzyılda doğru denilen şeylere bugün kimse inanmıyor. Öyleyse bu yüzyılın güzel dediği şeylerden hala tat almamız niçin isteniyor? Yalvarır gibi bakıyor bana. Bu söz nasıl acaba? Belki biraz aykırı bir düşünce. Düşünceme bir nükte havası vermek için böyle yaptım. Doğrusu çok ilgi çekici geldi bana. Bu düşünceye başka yerde rastladınız mı? Hayır, kesin olarak bilmiyorum. Sahi mi? Hiçbir yerde okumadınız mı? Diyor. Sonra yüzü kararıyor. Demek ki doğru değil bu sözler. Doğru olsaydı bunu daha önce birisi mutlaka düşünürdü. Durun bir dakika diyorum. Düşününce aklıma geliyor. Buna benzer bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Gözleri parlıyor. Kalemini çıkardı. Sağlam bir sesle soruyor. Hangi yazarda? Renan'da. Sevinçten uçuyor. Kalemin ucunu emerek bu bölümün tamamını söylemek lütfunda bulunur musunuz diye soruyor. Doğrusu bunu çok eskiden okumuştum. Olsun, üzülmeyin siz. Renan adını defterine özdeyişinin tam üstüne yazıyor. Renan'la tanışmıştım diyor. Sonra sevinç dolu bir sesle adını kurşun kalemle yazdım ama bu gece üzerinden kırmızı mürekkep geçeceğim diye ekliyor. Bir an kendinden geçerek bakıyor defterine. Başka özdeyişler okumasını bekliyorum. Ama defteri sakınganlıkla kapayıp cebine yerleştiriyor. Bu seferlik bu kadar mutluluğun yeterli olduğunu düşünmüş olmalı. Yakınlık dolu bir sesle ara sıra böyle rahat rahat konuşabilmek ne güzel diyor. Bu yersiz söz bezgin konuşmamızın köküne kibrit suyu ekiyor. Uzun bir sessizlik geliyor ardından. Genç kadın ve erkek geleli beri lokantanın havası değişti. Kırmızı yüzlü iki adam konuşmayı kestiler. Hiç sıkılmadan genç kadının güzel yanlarını gözden geçiriyorlar. Seçkin Bay gazetesini bıraktı, gençlere hoş görürdükle, hatta onlardan yana çıkarak bakıyor. Yaşlılığın bilge, gençliğin güzel olduğunu düşünüyor, cilveyle başını sallıyor. Hala yakışıklı ve şaşılacak kadar dinç olduğunu, esmer teni ve ince vücuduyla kadınları hala baştan çıkarabileceğini biliyor. Ama babaca duygular yaşayan birisi gibi davranıyor. Garson kızın duydukları daha yalın kat, gençlerin karşısına dikilmiş ağzı bir karış açık seyrediyor onları. Alçak sesle konuşuyorlar. Hayır can, olmaz. Delikanlı tutku dolu bir canlılıkla mırıldanıyor. Niçin? Söyledim size. Bu bir sebep değil. Birkaç kelime söylüyorlar, duyamıyorum. Sonra genç kadın yorgunluk dolu tatsız bir hareket yapıyor. Delikanlı alaylı alaylı gülüyor. Kadın devam ediyor. bir aldanışa dayanamam da. Güven duymak gerek diyor delikanlı. Sizin şu andaki hayatınız yaşamak sayılmaz. Kadın göğüs geçiriyor. Biliyorum. Janet'e baksanıza. Kadın bir yüz hareketi yaparak evet diyor. Onun yaptığını beğeniyorum doğrusu. Güzel bir şey. Cesaretli davrandı. Genç kadın, biliyor musunuz onun yaptığı fırsatı kaçırmamaktan başka şey değil diyor. İsteseydim ben de böyle yüzlerce fırsat bulurdum ama beklemeyi tercih ettim. Delikanlı tatlı bir şekilde, haklısınız beni beklemekle doğru davrandınız diyor. Bu sefer kadın gülüyor. Ne saçma laf, bunu söylemek istemedim ki. Onları dinlemiyorum artık, canımı sıkıyorlar. Birazdan yatacaklar, biliyorlar bunu. Her biri bunu ötekinin bildiğini de biliyor. Ama genç, temiz ve kibar oldukları, her biri kendisine ve karşısındakine duyduğu saygıyı sürdürmek istediği ve aşk ürkütülmemesi gereken şiirsel bir şey olduğu için haftada birkaç kere balolara ya da lokantalara gidip o küçük törensel ve mekanik danslarını gösteriyorlar. Zaman öldürmek gerekiyor zaten. İkisi de genç ve sıhhatli, daha 30 yılları var. Bu yüzden acele etmiyorlar, bekliyorlar. Hakları var. Yaptıkları zaman hayatlarının sınırsız saçmalığını kapamak için başka bir şey bulmaları gerekecek. Peki, kendi kendini aldatmak gerçekten kaçınılmaz bir şey mi? Salona göz gezdiriyorum. Tam bir komedi bu. Bütün bu adamlar ciddi bir surat takınarak oturmuş yemek yiyorlar. Hayır, yemiyorlar. Üzerlerine düşen ödevleri yerine getirmek için güçlerini pekiştiriyorlar. Her biri bir inatçılığa kapılmış, bu var olduklarını duymaktan alıkoyuyor onları. İşlerinden hiçbiri herhangi bir kimse ya da bir şey için gerekli olmadığını düşünmeye kalkışmıyor. Geçen gün ododidak bana bu büyük sentezi yapmak için kimse Nukapi'den daha uygun değildir dememiş miydi? Hepsi küçücük bir iş görüyor ve bu işe kendinden daha elverişli insan bulunmadığını düşünüyor. Kimse Swan diş macunlarını satmak konusunda karşısındaki gezgin satıcıdan daha elverişli değildir. Yanındaki kadının etek altlarını yoklamak konusunda kimse şu ilgi çekici delikanlıdan daha elverişli değildir. Ve ben onların arasındayım. Bana baksalar yaptığım iş konusunda kimsenin benden elverişli olmadığını düşünürler. Ama ben biliyorum, onlardan farkım yok. Ama ben kendimin ve onların var olduğunu biliyorum. İnsanları inandırmak sanatını edinmiş olsaydım, beyaz saçlı yakışıklı bayın yanına gidip varoluşunun ne olduğunu açıklardım ona. Suratının ne hale geleceği düşününce katılıyorum gülmekten. Otodidak şaşkınlıkla bakıyor. Durmak istiyorum ama beceremiyorum, gözlerimden yaş geliyor. Sakıngan bir halle, çok neşelisiniz beyefendi diyor. Düşünüyorum da diyorum gülerek, hepimiz şurada oturmuşuz, o değerli varoluşumuzu sürdürmek için yiyip içiyoruz. Oysa var olmaya devam etmemiz için hiçbir ama hiçbir sebep yok. Otodidak ciddileşti, söylediklerimi anlamak için çaba harcıyor. Çok hızlı gülmüştüm, birçok başların benden yana döndüğünü görüyorum. Gerektiğinden fazla konuştuğumu düşünüp üzülüyorum da. İşin aslına bakarsanız kimseyi ilgilendirmez bu. Otodidak ağır ağır tekrarlıyor. Var olmaya devam etmemiz için hiçbir neden yok. Hayatın hiçbir amacı olmadığını söylemek istiyordunuz kuşkusuz. Kötümserlik denilen şey budur değil mi? Bir an düşünüyor, sonra tatlılıkla, birkaç yıl önce bir Amerikalı yazarın kitabını okumuştum diyor. Adı Hayat Yaşamaya Değer Miydi? İleri sürdüğünüz soru bu değil mi? İleri sürdüğüm soru bu değil tabii ama hiçbir şey açıklamak istemiyorum. Otodidakt avutucu bir biçimde, yazar iradeye dayanan bir iyimserliği salık vererek bitiriyor kitabını diyor. Anlam verilmek istenirse hayatın bir anlamı vardır. Önce hareket etmek, bir işe girişmek gerekiyor. Daha sonra düşünüldüğü zaman zarlar atılmış, insan bağımlanmış olur. Bu konuda ne düşündüğünüzü bilmiyorum efendim. Hiçbir şey diyorum. Daha doğrusu bunun gezginci satıcı genç erkek ve kadın ile beyaz saçlı bayın kendilerine uydurup durdukları yalanın ta kendisi olduğunu düşünüyorum. Otodidak biraz şeytanca ama ağır başlılıkla gülümsüyor. Ben de bu yazarın düşüncesine katılmıyorum. Hayatımızın anlamını bu kadar uzaklarda aramak zorunda değiliz. Ya, amaç var efendim, amaç var, insanlar var. Doğru, onun hümanist olduğunu unutuyordum. Bir an sessizlik duruyor. Bu arada sığır kızartmasının yarısıyla bir dilim ekmeği gerektiği gibi ve kaçınılmaz biçimde gövdeye indiriyor. Bu duygulu kişi insanlar var diyerek kendini tepeden tırnağa dile getirdi. Ama bu sözü gerektiği gibi söylemesini bilmiyor. Ruhu gözlerinden taşıyor, doğru. Ne var ki ruh yeterli değil. Eskiden Parisli hümanistlerle ahbaplık etmiştim. Onların insanlar var deyişini belki 100 kere duydum ama o başka bir şeydi. Hiçbiri Virgan gibi olamazdı. İnsansal çıplaklığında görünmek ister gibi gözlüğünü çıkarır, sonra insansal özümü yakalamak ister gibi görünen yorgun bakışlı, etkileyici gözlerini bana dikerek bir türkü çağırır gibi mırıldanırdı. İnsanlar var dostum, insanlar. İnsanlara duyduğu her zaman yenileşen o hayret dolu sevgisi, devasa kanatları yüzünden tedirgin oluyormuş gibi var sözcüğüne beceriksiz bir güç yüklerdi. Otodidaktın yüz hareketleri henüz bu yumuşaklığı kazanmamış, insanlara duyduğu sevgi çocuksu ve sert, ne de olsa bir taşra hümanisti. İnsanlar, evet insanlar ama onlarla pek ilgileniyor gibi görünmüyorsunuz diyorum. Daima yalnızsınız, bir kitap alıp okuyorsunuz. Otodidak ellerini çırpıyor, şeytanca gülmeye başlıyor. Yanılıyorsunuz efendim, izin verirseniz açıklayayım. Ne büyük yanılgı. Bir an toparlanıp kibarca yutkunuyor. Bir şafak gibi aydınlanıyor yüzü. Ardında genç kadın hafif bir kahkaha atıyor. Delikanlı kadına doğru eğilmiş kulağına bir şeyler fısıldıyor. Otodidakt, yanılmanıza şaşırtıcı bir şey yok. Size şimdiye kadar söylemiş olmalıydım. Ama çok çekingenimdir. Bir fırsat çıksın diye bekliyordum diyor. İşte şimdi çıktı diyorum kibarlıkla. Ben de öyle sanıyorum efendim, ben de öyle sanıyorum. Efendim, söylemek istediğim, kıpkırmızı kesilerek susuyor. Sizi sıkmış olmayayım. Böyle olmadığına inandırıyorum onu, mutlulukla iç geçiriyor. Sizin gibi hem görüş genişliğine hem de zeka keskinliğine sahip kimselere her zaman rastlanmaz efendim. Aylardır sizinle konuşmak ve daha önce nasıl bir kimse olduğumu, şimdi ne durumda bulunduğumu açıklamak istemiştim. Tabağı sanki değiştirilmiş gibi tertemiz ve bomboş. Kendi tabağımın yanında içinde koyu renk salçalı piliç bulunan kalaylı bir kap görüyorum birden. Pilici yemek gerek. Biraz önce Almanya'daki tutsaklığımdan söz etmiştim. Her şey orada başladı. Savaştan önce yalnızdım, bu işleri hiç düşünmüyordum. Ana babamla birlikte yaşıyordum. İyi insanlardı ama onlarla anlaşamıyordum. O yılları düşündükçe nasıl olmuş da öyle yaşayabilmişim. Ölüydüm ama farkında değildim bunun. Bir pul koleksiyonum vardı. Bana bakıp susuyor. Yüzünüz solgun, çok yorgun görünüyorsunuz. Canınızı sıkmıyorum değil mi? Hayır, çok ilgilendiriyorsunuz beni. Savaş gelmiş, niçin olduğunu bilmeden askere gitmiştim. 2 yıl geçmiş, hiçbir şey anlamamıştım. Çünkü cephe hayatı düşünmeye zaman bırakmıyordu. Üstelik askerler kaba kimselerdi. 1917 yılının sonunda tutsak düştüm. Tutsaklık hayatında birçok askerin çocukluk inançlarına geri döndüğünü işittim daha sonraları. Otodidak göz kapaklarını alevlenmiş göz bebeklerinin üzerine indirerek, ''Efendim, Tanrı'ya inanmıyorum ben. Varlığı bilim tarafından yalanlanmış bulunmaktadır.'' diyor. ''Ama toplama kampında insanlara inanmayı öğrendim. Başlarına gelene cesaretle dayanıyorlardı değil mi?'' ''Belirsiz bir şekilde, evet bu da vardı.'' diyor. ''Bize iyi davranıyorlardı zaten ama ben başka şeyden söz etmek istiyorum.'' Savaşın son aylarında bizi hemen hemen hiç çalıştırmıyorlardı. Yağmurlu havalarda ahşap bir hangara sokuyorlardı. 200 kişi orada yan yana duruyorduk. Kapıyı kapıyorlar, neredeyse zifiri karanlıkla orada bizi üst üste bırakıyorlardı.